Ayrım 2, 2 dakika kuralı, Robert Graves, sayfa 13. Bölüm 1, 86 gün sonra. Birinci kısım. Çok yaşlı değilsin. Günümüzde 46 yaş yaşlı sayılmaz. Kendine bir yaşam kurmak için dünya kadar zamanın var. Holman yanıt vermedi. Eşyaları en iyi şekilde nasıl yerleştireceğini düşünüyordu. Sahip olduğu her şey yatağın üzerine yayılmış, hepsi özenle katlanmıştı. 4 adet beyaz tişört, 3 adet hanes şort, 4 çift beyaz çorap, 2 kısa kollu gömlek, biri beyaz, biri ekose, haki renkli bir pantolon ve 10 yıl 3 ay 4 gün önce banka soygunu nedeniyle tutuklandığı gün üzerinde olan kıyafetler. Max, dinliyor musun? Bu eşyaları yerleştirmeliyim. Bir şey soracağım, sence eski eşyalarımı saklamalı mıyım? O pantolonlara sığıp sığamayacağımı bilmiyorum. Eski yükümlüler için bir tür rehabilitasyon merkezi olan toplumsal ıslah merkezini yöneten Valley Fig, pantolonlara bakmak için öne bir adım attı. Pantolonları aldı ve Holman'ın üzerine tuttu. 10 yıl, 3 ay önce First United California Bankası'nda polisler tarafından yere devrilerek tutuklandığı sırada Holman'ın üzerinde olan 5 pantolonda oluşan lekeler hala duruyordu. Wally kumaşa hayranlıkla baktı. Güzel bir kesim dostum. Nedir, İtalyan mı?
Armani.
Wally başıyla onayladı. Etkilenmişti.
Ben senin yerinde olsam saklardım. Böyle güzel bir şeyi heba etmek yazık olur.
Benim o günlere oranla şimdi 10 santim daha kalın. Holman o günlerde harburu parman savuruyordu. Araba çalıyor, kamyon gasp ediyor ve banka soyuyordu. Kolay kazandığı parayla kahvaltıda metamfetamin alıyor, öğle yemeğinde Maker's Mark içiyordu. Ve uyuşturucudan uçtuğu, içkiden dolayı da akşamdan kalma olduğu için yemek yemeyi pek akıl edemiyordu. Hapishanede ise kilo almıştı. Wally pantolonları katladı. Ben olsam saklardım. Tekrar forma girersin. Kendine bir hedef koy. Bu pantolonlara sığmak gibi. Holman pantolonu Wally'ye verdi. Wally daha ufak tefekti.
Geçmişi arkada bırakmak daha iyi olur.
Wally önce hayranlıkla pantolona, sonra da üzgün gözlerle Holman'a baktı.
Alamayacağımı biliyorsun. Mahkumlardan herhangi bir şey kabul edemiyoruz.
İstersen bu pantolonu çocuklardan birine verebilirim ya da Goodwill'e.
Her neyse işte. Vereceğim kişiyle ilgili bir tercihin var mı?
Hayır, herhangi biri olabilir.
Tamam, elbette.
Holman tekrar giysilerine baktı. Albertson'ın market torbası valiz görevini görüyordu. Max Holman teknik olarak hala bir mahkumdu ama bir saat sonra özgür bir adam olacaktı. Eğer federal suçtan hapis yatarsanız mahkumiyetinizde bazı evrelerden geçersiniz. Mahkumiyetiniz sona erdiğinde olayın üstünü çizip öylece çekip gitmenize izin vermezler. Öncelikle dış dünyayla uyum sağlayabilmeniz için kapsamlı mahkumiyet merkezinde 6 ay boyunca eğitim, davranış danışmanlığı, gerekirse bunlara ilaveten uyuşturucu danışmanlığı gibi hizmetler verilir. Buradaki eğitimin tamamlanmasından sonra size toplum içinde gerçek sivillerle yaşama ve çalışma imkanı sağlayan toplumsal ıslah merkezine gönderilirsiniz. Holman programının final safhasında son 3 yılını Santa Monica ve Marina del Rey arasındaki bir sahil bölgesi olan Venice, Kaliforniya'daki toplumsal ıslah merkezinde geçirerek tahliyesine hazırlanmıştı. Holman bugünden itibaren tam zamanlı federal tutukluluktan kurtularak gözetim altında tahliye adı verilen duruma geçecek ve 10 yıldan sonra yeniden özgür bir adam olacaktı.
Wally, tamam, ben belgeleri hazırlayacağım. Seninle gurur duyuyorum Max. Bugün büyük gün. Senin için gerçekten seviniyorum, dedi.
Holman giysilerini katlayıp çantaya koydu. Cezaevleri bürosunun tahliye şefi Gail Manelli'nin yardımıyla bir iş ve bir motelde oda bulmuştu. Odanın haftalık ücreti $60 ve vergilerin kesilmesinden sonra işinden de haftada $172.50 kazanacaktı. Önemli bir gündü. Wally Holman'ın sırtını hafifçe vurdu.
Gitmeye hazır olduğunda ben ofiste olacağım. Hey, bir tür ayrılış hediyesi olarak ne yaptın biliyor musun? Holman dikkatle Wally'ye baktı. Ne?
Wally cebinden bir kartvizit çıkarttı ve Holman'a uzattı. Kartta antika bir saatin fotoğrafı vardı.
Salvadore Jimenez onarım, değerli saat alımı ve satımı, Culver City, California yazılıydı. Holman kartı okurken Wally açıklama yaptı. Bu küçük dükkanın sahibi karımın kuzeni, saat tamir eder. Artık bir işin olacağı için belki babanın saatini tamir ettirirsin diye düşündüm. Sally'yi görmek istersen bana haber ver, sana iyi bir fiyat vermesini sağlarım. Holman kartı cebine attı. 20 yıldır çalışmayan esnek kayışlı bir Timex takıyordu. Bir zamanlar Oscar Reyes adlı çalıntı mal satıcısından çaldığı 18 bin dolarlık Patek Philippe takardı. Reyes çaldığı bir Carrera için Holman'a yeterli parayı vermeyince Holman bayıltana kadar adamın gırtlağını sıkmıştı ama bu eskidendi. Holman şimdi akreple yelkovanı donup kalan Timex'i takıyordu. Saat babasınındı. Teşekkürler Wally, çok teşekkür ederim. Ben de saati tamir ettirecektim zaten.
Zamanı göstermeyen saatin sana bir yararı olmaz.
Ben de öyle düşünüyordum. Onun için bu kartın yardımı olacaktır.
Bana haber verirsin. Sana uygun bir fiyat vereceğinden eminim.
Tabii, teşekkürler. Ben eşyalarımı toplayayım, olur mu? Holman eşyalarını toplamaya dönünce Wally oradan ayrıldı. Kıyafetleri, tutukluluğu sırasında kazandığı 312 doları ve babasının saati vardı. Arabası ehliyeti veya tahliyesinden sonra kendisini karşılayacak bir ailesi veya arkadaşları yoktu. Onu moteline Wally bırakacaktı. Sonrasında da Holman Los Angeles'ın toplu taşıma sistemi ve çalışmayan bir saatle kendi ayaklarının üzerinde duracaktı. Oğlunun fotoğrafını almak için ofisine gitti. Toplumsal ıslah merkezindeki odasına ilk koyduğu şey oğlu Richie'nin fotoğrafıydı ve toplanırken de alacağı son şey oydu. Fotoğrafta oğlu 8 yaşında, dişleri dökülmüş, asker tıraşlı, esmer, ciddi bakışlıydı. Vücudu şimdiden gelişmeye, boynu ve omuzları onunkilere benzemeye başlamıştı. Holman oğlunu son olarak 12. doğum gününde görmüştü. San Diego'da çaldığı iki korveti okuttuğunda akan parayla cömertleşmiş, doğum gününe kör kütük sarhoş halde bir gün gecikmeyle gitmiş ve çocuğun annesi Donna miktarı az ve gecikmiş olmakla birlikte onun teklif ettiği 2000 doları asla ödenmeyen nafakaların karşılığı olarak kabul etmişti. Holman'ın mahkumiyetinin ikinci yılında Donna oğlanı hapisteki babasını ziyarete götürmemesinden, onunla telefonla konuşmasına izin vermemesinden, onun ara sıra yazdığı mektupları çocuğa iletmemesinden ve oğlanı Holman'ın hayatından uzak tutmaktan kaynaklanan bir suçluluk duygusuyla ona çocuğun eski bir fotoğrafını göndermişti. Artık Donna'yı suçlamıyordu. Donna ondan hiçbir yardım almadan çocuğu pekala yetiştirmişti. Oğlu başarılı olmuştu ve Holman bununla gurur duyuyordu. Holman fotoğrafı çantasına düz olarak koydu, sonra da zarar görmemesi için geri kalan giysileriyle üzerini örttü. Odaya bakındı. Bir saat önce başladığından pek farklı değildi. ''Pekala, sanırım bu kadar.'' dedi. Kendisine oradan çıkmayı söyledi ama çıkmadı. Aksine yatağın kenarına oturdu. Bugün önemli bir gündü fakat günün önemi kendisini üzgün hissetmesine neden olmuştu. Yeni odasına yerleşecek, yeni tahliye şefine kaydını yaptıracak, sonra da Donna'yı bulmaya çalışacaktı. Donna'nın en son mektubunun üzerinden 2 sene geçmişti. Donna sık mektup yazmazdı ama Holman'ın ona yazdığı 5 mektup artık o adreste bulunmadığı gerekçesiyle iade edilmişti. Holman onun evlenmiş, yeni kocasının da Donna'nın hüküm giymiş suçlu erkek arkadaşının hayatlarına karışmasını istemediğini düşünmüştü. Holman bunun için de Donna'yı suçlamıyordu. Hiç evlenmemişlerdi ama ortak bir oğulları vardı ve Donna Holman'dan nefret etse bile bu bazı şeylere değerdi. Holman Donna'dan özür dilemek ve ona değiştiğini söylemek istiyordu. Eğer Donna yeni bir yaşama başlamışsa ona iyilikler dilemeyi ve kendi hayatına devam etmeyi arzu ediyordu. 8 ya da 9 yıl önce bu anın geldiğini düşündüğünde kendisini o lanet olası kapıdan koşarak çıkarken hayal ederdi. Ancak şimdi yatağın üstünde oturuyordu. Wally döndüğünde Holman hala yataktaydı.
Max,
Wally içeri girmeye korkar gibi kapıda duruyordu. Yüzü solgundu ve dudaklarını yalayıp duruyordu.
Holman, ne oldu Wally? Kalp krizi falan mı geçiriyorsun dedi.
Wally kapıyı kapadı. Üzerine yanlış bir şey yazılmış gibi not defterine bakıyordu. Gözle görülür şekilde titriyordu.
Vali, ne var?
Senin bir oğlun var değil mi Richie?
Evet, doğru.
Tam adı nedir? Richard Dale Holman.
Holman ayağa kalktı.
Wally'nin kıpırdanmasından ve dudaklarını yalamasından hoşlanmamıştı.
Bir oğlum olduğunu biliyorsun, fotoğrafını görmüştün.
O bir çocuktu.
Şimdi 23 yaşında olmalı. 23 yaşında bunu neden öğrenmek istiyorsun?
Max dinle. Oğlun polis değil mi? Burada Los Angeles'ta.
Evet, öyle.
Wally Holman'ın yanına geldi ve bir nefes kadar hafifçe parmaklarıyla Holman'ın koluna dokundu. Kötü Max, sana bazı kötü haberlerim var ve buna hazır olmanı istiyorum.
Wally bir işaret görmek istercesine Holman'ın gözlerine baktığı için Holman başıyla onayladı. Tamam Wally, nedir?
Oğlun dün gece öldürülmüş. Üzgünüm dostum, gerçekten, gerçekten üzgünüm.
Holman sözcükleri duydu. Wally'nin gözlerindeki acıyı gördü. Wally'nin dokunuşundaki endişeyi hissetti. Ama Wally ve oda ve dünya dümdüz bir çölde diğer bir arabadan uzaklaşan bir araba gibi Holman'ı arkasında bıraktı.
Holman frene, Wally gaza basıyor. Holman bütün dünyanın hızla uzaklaşmasını seyrediyordu. Sonra kendisini toplayarak o boş ve korkunç acıyla mücadele etti.
Nasıl olmuş?
Bilmiyorum Max. Senin belgelerini hazırlamak için gittiğimde cezaevleri bürosundan bir telefon geldi. Söyleyebilecekleri fazla bir şey yoktu. Sen olduğundan veya senin hala burada olduğundan bile emin değillerdi.
Holman tekrar yatağa oturunca Wally de onun yanına oturdu.
Holman Donna'yla konuştuktan sonra oğlunu görmek istemişti. Banka soygununda enselenmeden 2 ay önce çocuğu en son gördüğünde oğlan Holman'a defolup gitmesini söyleyerek onu kovalamış, gözleri nemli ve yuvalarından fırlamış halde onun bir ahmak olduğunu aykırmış, "Siktir olup git, zavallının tekisin sen!" diye bağırmıştı.
Holman hala bu rüyayı görüyordu. İşte şimdi buradaydılar ve Holman son 10 yıldır taşıdığı her şeyin yolunu kaybederek sürüklenen bir gemi gibi durma noktasına geldiği boşluk duygusuyla baş başa kalmıştı.
Wally, ağlamak istersen sorun değil dedi.
Holman ağlamadı. Bunu kimin yaptığını öğrenmek istiyordu.
Sevgili Max, senden aldığı olumsuz mirasa rağmen Richard bir baltaya sap oldu. Richard emniyet güçlerine katıldı. Geçtiğimiz pazar günü Dodger Stadı'nda yapılan bir törenle polis akademisinden mezun oldu. Tören görülmeye değerdi. Belediye başkanının konuşma yaptığı törende helikopterler alçak uçuş yaptı. Richard artık bir polis memuru. Güçlü, iyi ve sana benzemiyor. Onunla öyle gurur duyuyorum ki, öyle yakışıklıydı ki, bunun babasının oğlu deyiminin doğru olmadığını, kanıtı olduğunu düşünüyorum. Donna.
Bu Holman'ın Lompoc'tayken aldığı son mektuptu. Holman Donna'nın babasının oğlu olmadığı gerçeğini yazdığı kısma geldiğinde bu kelimeleri okumaktan utanç duymamış olduğunu hatırladı. Aksine rahatlamıştı. Tanrı'ya şükür, Tanrı'ya şükür diye düşündüğünü hatırladı. Holman mektuba cevap vermiş ancak Donna'ya yazdığı cevap mektupları iade edilmişti. Oğluna Los Angeles polis teşkilatı eliyle kutlama amaçlı kısa bir mektup yazmış fakat hiçbir cevap alamamıştı. Richie'nin mektubu alıp almadığını bilmiyordu. Çocuğa baskı yapmak istememiş ve bir daha yazmamıştı.
İkinci kısım.
Ne yapmalıyım?
Ne demek istiyorsun?
Bu konuda ne yapacağımı bilmiyorum. Görmem gereken biri var mı? Yapmam gereken herhangi bir şey.
Holman 17 yaşına gelmeden önce toplam 9 ay boyunca ıslah evinde kalmıştı. Reşit olduktan sonra ilk hapis cezasını 18 yaşında araba hırsızlığından yemiş ve 6 aya mahkum olmuştu. Bunun ardından hırsızlık ve meskene tecavüzden dolayı 16 ay hapis gelmişti. Holman yetişkin yaşamının 1/3'ünü devlet hapishanesinde ve federal hapishanede geçirmişti. İnsanların kendisine neyi nerede yapacağını söylemelerine alışıktı. Wally onun yaşadığı çelişkiyi anlayabiliyordu.
Sanırım ne yapıyorsan onu yapmaya devam etmelisin. Polismiş. Tanrım, onun polis olduğunu bana söylememiştin. Bu etkileyici.
Ya hazırlıklar?
Bilmiyorum. Bunu polislerin ayarlayacağını tahmin ediyorum.
Holden böyle zamanlarda sorumlu kişilerin ne yapacaklarını düşünmeye çalıştı ama onun bu konuda deneyimi yoktu. Annesi o gençken, babası da Holden hırsızlık nedeniyle ilk cezasını çekerken ölmüştü. Onların cenaze törenleriyle ilgilenememişti.
Aynı Richie Holden olduğundan eminler mi?
Danışmanlardan birini görmek ister misin? Buraya birini getirebiliriz.
Danışmana ihtiyacım yok Wally. Ben ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Bana oğlumun öldürüldüğünü söylüyorsun. Ben de bazı şeyleri bilmek istiyorum.
Bir adama oğlunun öldürüldüğünü söyleyip öylece bırakamazsın. Tanrım!
Wally Holman'ı sakinleştirmeye çalışarak elleriyle okşar gibi bir hareket yaptı. Fakat Holman üzgün değildi. Ne yapması, ne söylemesi gerektiğini, Wally dışında birilerinin ne söyleyeceğini bilemiyordu.
Holman, Tanrım, Don'a mahvolmuş olmalı. Onunla konuşsam iyi olur dedi.
Tamam, bu konuda yardımcı olabilir miyim?
Bilmiyorum. Polisler ona nasıl ulaşacaklarını bilirler. Beni aradılarsa onu da ararlar.
Bakalım ne öğrenebilirim. Gale'a seni gördükten sonra onu arayacağımı söyledim. Polislerle o konuşmuş.
Gale Manelli genç, ciddi ve mizah duygusundan yoksun bir kadındı ama Holman onu severdi.
Holman, tamam Wally dedi.
Tabii.
Wally Ritchie'nin çalıştığı Chatsworth'daki Devonshire Polis Merkezi'ndeki şefinden ek bilgi alabileceklerini bildiren Gale'la konuştu.
Wally 20 dakika sonra Venice'in kuzeyinden 405 numaralı karayoluna çıkarak Holman'ı San Fernando Valley'e götürdü. Yolculukları yaklaşık 30 dakika sürmüştü. Arabayı bir polis merkezinden ziyade banliyöde bir kütüphaneyi andıran temiz bir binanın önünde park ettiler. Havada kurşun kalem kokusu vardı. Holman toplumsal ıslah merkezinde 12 hafta kalmıştı. Ancak deniz kenarında olduğu için havası harika olan Venice'in dışında bir yerde yaşamamıştı. Değişimdeki mahkumlar böyle kısa bir kayışla yaşamaya, çiftlikte yaşamak adını vermişlerdi. Değişimdeki mahkumlara da değişim geçiren sakinler denirdi. Sisteme dahil olduğunuzda her şeye bir isim verilirdi.
Wally arabadan inerken ayağını kaynar çorbaya sokmuş gibi oldu.
Tanrım, burası cehennemden bile daha sıcak.
Holman sesini çıkartmadı. Isınan sıcaklığın tenini ısıtmasından hoşlanmıştı.
Resepsiyonda kendilerini tanıttılar ve başkomiser Levy'yi sordular. Gale Levy'nin Richie'nin şefi olduğunu söylemişti. Holman daha önce LAPD tarafından düzenlerce suçtan tutuklanmış ama Devonshire polis merkezini hiç görmemişti. Geleneksel aydınlatma ve sade devlet dekoru Holman da daha önce buraya gelmiş ve yine gelecekmiş gibi bir duygu uyandırmıştı. Karakollar, mahkemeler ve cezai kurumlar 14 yaşından beri Holman'ın yaşamının bir parçası olmuştu. Bunlar ona doğal geliyordu. Hapishanedeki danışmanları, suç ve suçların cezalandırılmamasının, Holman gibi suçu meslek edinmiş kişilerin yaşamlarının doğal bir parçası olması nedeniyle suçtan uzak bir yaşam sürmelerinin zor olduğunu, suçlunun eylemlerinden dolayı cezalandırılma korkusunu kaybettiğini tekrarlayıp durmuşlardı.
Holman bunun doğru olduğunu biliyordu. Burada silahlı, rozetli insanların arasındaydı ve hiçbir şey hissetmiyordu. Hayal kırıklığına uğramıştı. Korkabileceğini veya en azından endişeli olabileceğini zannetmişti ama bunları Ralph'ın marketinde de hissedebilirdi.
Holman'ın yaşlarında üniformalı bir memur geldi ve masadaki görevli eliyle Holman ve Fig'i gösterdi. Adamın kır saçlarından ve omuzlarındaki yıldızlardan Holman onun Levy olduğunu tahmin etti. Adam Wally'e baktı.
Bay Holman.
Hayır, ben toplumsal ıslah merkezinden Walter Fig.
Holman benim.
Chip Levy, Richard'ın şefiydim. Benimle gelirseniz anlatabileceklerimi size anlatırım.
Levy yaşlanmakta olan jimnastikçileri andıran kısa boylu yapılı bir adamdı. El sıkışırlarken Holman adamın siyah bir pazıven takmış olduğunu fark etti. Masanın arkasında oturan iki memur ve ilan tahtasına yazlık spor kampı, çocuklarınızı yazdırın yazan broşürleri raptiyeleyen memur da öyle.
Ben sadece olanları öğrenmek istiyorum. Hazırlıklar hakkında da bilgi edinmeliyim sanırım.
Kapıdan geçin, biraz yalnız kalalım.
Wally kabul bölgesinde bekliyordu. Holman metal dedektöründen geçtikten sonra Levy'nin peşinden koridorda yürüdü ve ufak bir görüşme odasına girdiler. Odada komiser muavini rütbesinde üniformalı başka bir memur bekliyordu. İçeri girdiklerinde adam ayağa kalktı.
Levy, bu Dale Clark.
Dale, bu Richard'ın babası dedi. Clark Holman'ın elini sıktı ve Holman'ı rahatsız edecek kadar uzun süre elini çekmedi. Levin'in aksine Clark Holman'ı inceliyormuş gibiydi. Ben Richard'ın vardiya şefiydim. Olağanüstü genç bir adamdı, en iyisiydi. Holman mırıldanarak teşekkür etti ama bunu geçiştirmek için ne diyeceğini bilemedi. Kendisi oğlu hakkında kesinlikle hiçbir şey bilmezken bu adamların oğlunu tanıdıkları, onunla birlikte çalıştıkları aklına geldi. Nasıl davranacağından emin olamayacağını fark etti ve Wally'nin de yanında olmuş olmasını diledi.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 25.